Ayrım 9, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, Sayfa 88. 3. Bölüm. Bütün gün öğleden sonra vaktimi içinde kitap olmayan bir kitaplıkta geçirdim. En az yarım yüzyıldır kitap basılmıyordu. Oysa cilt cilt kitapları elimde tartacağımı düşünerek ne kadar sevinmiştim. Prometheus'un bütün kitaplığı mikrofilmlerden oluşuyordu. Çare yok, burada da kitap raflarını karıştıramayacaktım. Kitaplık daha çok bir elektronik laboratuvarına benziyordu. Kitapların yerini kayıtlı kristaller almıştı. Bunlar optonla okunuyordu. Basınca sayfalar gözlerinizin önünden gelip geçiyordu. Ama satıcı robot artık bunların kullanılmadığını, halkın lektonları tercih ettiğini söyledi. Şimdi yüksek sesle okuyorlardı. Yalnız bilimsel içerikli kitaplar çok az sayıda plastik üzerine basılıyordu. Bu nedenle de aldıklarım ancak bir cebimi doldurdu. 300 cilt. Bir avuç kristal, çok sayıda tarih ve sosyoloji kitabı seçmişti. Biraz da istatistik, nüfus hareketleri ve psikoloji kitabı. Kızım bana önerdikleri. Bana hizmet eden robot da bir ansiklopediden farksızdı. Yeryüzündeki bütün kitaplar elektronik kataloglar aracılığıyla doğrudan ona bağlıydı. Bu arada 40 yıllık eski kitaplar, hikaye kitapları da satın aldım. Çünkü eski kitapları alabilmek için ödeme yapmak gerekiyordu. Amacım nelere hikaye dediklerini öğrenmekti. Daha sonra spor malzemeleri satan bir mağazaya girdim. Atletizm dalları budanmış halde varlığını sürdürüyordu. Koşular, atmalar, atlamalar ve yüzme vardı. Ama artık güreş, boks kalmamıştı. Boks tamamen ortadan kalkmış, güreş de gülünç bir it çek oyununa dönmüştü. Bir mağazada bir dünya şampiyonasından karşılaşma seyrettim, öfkeden burnumdan soludum. Zaman zaman içimden deliler gibi gülmek geliyordu. Judo, jiu-jitsu, serbest güreş hakkında sorular sordum ama bunların ne olduğunu bilen bile kalmamıştı ki. Futbolda sert ve sakatlanmalara sebep olan bir spor olduğundan silinip gitmişti. Hokey hala oynanıyordu ama oyuncular balon gibi şişirilmişti. Oyun maçtan çok kaba bir maskara oyununa benziyordu. Trampolinden hala atlanıyordu ancak yükseklikleri 4 metreyi geçmiyordu. Birden aklıma benim yüzme havuzum geldi ve Clavestra'da bulacağım trampolini yükseltebilmek için katlanır türden bir tromplen satın aldım. Bu hanım evlatlığı hep betrize etmek işleminin sonucuydu. Horoz ve boğa dövüşlerinin ortadan kalkmasına karşı değildim. Hiçbir zaman profesyonel boks hayranı da olmamıştım. Ama spor olarak arda kalan gevşek itiş kakış da beni hiç çekmiyordu. Yarış sporları, geleneksel spor bütün önemini yitirmişti. Bana insanoğlunun fizik gücünün sınırına ulaşıldığından, bu yüzden bundan böyle rekorların ancak anormal kimseler tarafından kırılacağından bahsettiler. Mağazadan 3 saat sonra çok yıkılmış olarak çıktım. Aldığım jimnastik aletlerini Clavestra'ya göndermelerini söyledim. Düşündükten sonra bir de yat alayım dedim. Ama yeni tekneler birer banyo küvetinden farksızdı. Bunların da öyle kusursuz birer dengesi vardı ki, denizcilikten ne zevk alınabilirdi bunlarla anlayamadım. Otele dönerken akşam olmaya başlamıştı. Güneş batmış, batıdan kızıl bulutlar geliyordu. Ay doğarken yanında dev bir uydu gördüm. Hava boşluğu uçan makinelerin gürültüsüyle takırdıyordu. Yoldan geçenler azaldı, gliderlar ise arttı. Şosede ise henüz anlamını bilemediğim ışıklı izler belirdi. Başka bir yoldan dönerken büyük bir park çıktı karşıma. Önce terminal parkı sandım ama bu park daha kuzeyde görünüyordu. Görüntü göz kamaştırıcıydı. Parkın içi de çok kalabalıktı. Bir sürü yeni ağaç türleri keşfediyordum. Dikensiz kaktüsler çiçek açıyordu. Ana ağaçlıklı yolun bir köşesinde de en az 200 senelik eski bir kestane ağacı gördüm. Benim boyumda 3 adam el ele verse gövdesini kuşatamazdı. Sıralardan birine oturup bir süre gökyüzünü seyrettim. Yıldızlar, dünyayı koruyan atmosferde göz kırpan titreşen yıldızlar. Ne kadar da masum görünüyorlardı. Yıllardır ilk kez küçük yıldızlar diye geçirdim aklımdan. Oysa orada kimse böyle bir şey düşünemezdi. Düşünecek olsa deli gözüyle bakardı kendisine. Evet, küçük yıldızlardı hepsi ama nasıl acımasızdılar. Şimdiden kararmaya başlayan ağaçların tepesinde uzaklarda bir havai fişeğinin aydınlığı yükseldi. Sonra birden büyük bir gerçekçilikle Arcturus'un ateşten dağlarını gördüm. Üzerinden dişlerim takırdayarak nasıl geçtiğimi hatırladım. Kestane ağacının çiçekleri solmaya başlamıştı bile. Bu çiçeklerin kokusunu oldum olası sevememiştim. Ama şimdi bana bütün bir geçmişi anımsatıyordu. Havai fişeğinin ışıkları parıldamaya devam ediyor, sesler yükseliyor, rüzgar çeşitli yerlerde çalan orkestraların müziğini kulağıma getiriyordu. Eğlencelere katılanların sesleri de kulağıma geliyordu. Ama benim köşem hala bomboştu. Bir ara karşı yollardan gelen uzun bir silüet göründü. Yeşillikler çoktan kül rengine dönüşmüştü ve ağır ağır ilerleyen adamın yüzünü gördüm. O kadar yavaş ilerliyordu ki ayakları hiç yerden kalkmıyor gibiydi. Elleriyle ikisine birden dayandığı bastonunun yuvarlaklarına asılıyordu. Felçli biri gibi değil de çok zayıf biri gibi ilerliyordu. Bana bakmıyordu. Daha doğrusu hiçbir şey onun için mevcut değildi. Belki bir dakika durup kaldı, güçlükle soluyordu. Patlamaların ışığında kesik aralıklarla yüzünü görebiliyordum. O kadar yaşlıydı ki bir deri bir kemik kalmıştı. Yıllar yüzündeki bütün ifadeleri silmiş, süpürmüş, kırışıklıklarla kaplamıştı yüzünü. Yeniden yürümek istediğimde koltuk değneklerine benzeyen protezlerinden biri kaydı. Onu tutmak için sıramdan fırlayıp kalktım ama o dengesini bulmuştu bile. Ondan bir karış daha uzundum ama o da bu çağa göre yine uzun sayılırdı. Parıldayan gözleriyle bana baktı. ''Özür dilerim'' diye mırıldandım. Uzaklaşıp gitmek istedim ama gidemedim. Bakışlarında durmamı ifade eden bir emir vardı. ''Sizi daha önce de bir yerlerde gördüm'' dedi şaşılacak kadar güçlü bir sesle. ''Ama nerede?'' ''Sanmam'' dedim başımı sallayarak. ''Ben daha dün döndüm çok uzun bir yolculuktan.'' ''Nereden?'' ''Fomahout'tan.'' ''Arder, Tom Arder.'' Gözleri sevinçle parladı. ''Hayır'' diye cevap verdim ama onunla beraberdim. ''Ya o?'' ''Kayboldu. Soluk soluğaydı. Oturmama yardım etsenize.'' Omuzlarından tuttum. Siyah ve kaygan kumaşın altında elime yalnız kemikleri geldi. Yavaşça sıraya oturttum. Üzerine eğilerek ''Oturun'' dedim. Ben de yanına çöktüm. Gözleri yarı aralık hala soluyordu. ''Bir şey değil, heyecandan'' diye mırıldandı. Bir an sonra göz kapaklarını açtı. ''Adım Römer'' dedi sadece. Bu sefer benim soluğum kesildi. ''Nasıl? Siz hangi?'' ''Yaş 134'' dedi kısaca. ''O zaman 7 yaşındaydım.'' Onu hatırlıyordum. Olağanüstü bir matematikçi olan babasıyla bize gelmişti. Uçuşumuza zemin hazırlayan kurumların yaratıcısıydı. Arder o zaman küçüğe deney salonlarını, santrifüjleri gezdirmişti. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 yaşlarında çok hareketli, gözleri babasınınkiler gibi kara bir afacandı. Arder yumurcağın benim içinde oturduğum yer çekiminden arınmış odayı görmesi için kollarıyla tutup havaya kaldırmıştı. İkimiz de susuyorduk. Bu karşılaşmanın garip bir yönü vardı. Alabildiğine yaşlı yüzüne aç aç bakıyordum. O kadar ki boğazım kurumuştu. Bir sigara çıkarıp yakmak istedim ama ellerim öyle titriyordu ki cebimi bulamadım. ''Arder'e ne oldu?'' diye sordu. Söyledim. ''Hiçbir şey bulamadınız mı?'' ''Hiç.'' ''Hayır, bilirsiniz orada hiçbir şey bulunmaz.'' ''Ben sizi o sandım.'' ''Anlıyorum. Boy ve diğerleri.'' ''Evet, şimdi kaç yaşındasınız? Biyolojik yaşınız yani.'' ''40.'' ''Anlamalıydım.'' diye mırıldandı. ''Ben onu anladım. Hiç pişmanlık duymayın.'' dedim sertçe. ''Hiç pişman olmayın, anlıyor musunuz beni? Hiç pişman olmayın.'' İlk kez yüzüme baktı. ''Niçin?'' ''Çünkü burada yapacak hiçbir işim yok benim. Kimsenin bana ihtiyacı yok. Tıpkı benim gibi. Benim de kimseye ihtiyacım yok.'' Sanki beni işitmemiş gibiydi. Sizin adınız ne? Bragg, Hal Bragg. Bragg diye tekrarladı. Bragg, hayır hatırlamıyorum ama oradaydınız değil mi? Evet, babanız son düzeltmeler için geldiğinde Aprenus'taydım. Kara tozlardaki yansıma katsayılarının düzeltilmesi gerekiyordu. Bilmem bunlar size bir şey ifade ediyor mu? Elbette. Nasıl etmezdi hayretle. Babam, hem de nasıl. Aprenus'ta mı? Peki siz ne yapıyordunuz, neredeydiniz? Zansi'nin yanında, yer çekiminden arınmış odada, siz de oradaydınız, Arder getirmişti sizi. Köprüde en yukarıdaydınız, benim 40G'ye nasıl dayandığımı seyrediyordunuz. Dışarı çıktığımda burnum kanamıştı, siz de mendilinizi vermiştiniz bana.
Ya siz osunuz demek.
Evet.
Benim aklımda kaldığı kadarıyla o adadaki adamın saçları kahverengiydi.
Evet, benimkiler de sarı değil, beyaz. Yalnız karanlıkta pek iyi görünmüyor. Bu sefer daha uzun bir süre sessiz kaldık.
Herhalde öğretim üyesisiniz dedim sessizliği bozmak için. İdim. Bugün artık bir şey değilim. 23 yıldır hiç. Sonra bir kere daha çok alçak sesle tekrarladı. Bir hiç.
Bugün bir takım kitaplar aldım. Arasında Römer'in bir de topoloji kitabı var. Sizin mi bu, babanızın mı?
Benim. Matematikçi misiniz?
Bana yeniden ilgiyle baktı. Hayır dedim. Fakat çok bol zamanım vardı orada. Dileyen istediğini yapıyordu. Bana da matematikçiler çok yardım etti.
Ne demek o yani?
Çok mikrofilmimiz vardı, romanlar, denemeler, ne isterseniz. Beraberimizde 300 bin kitap götürdüğümüzü biliyor muydunuz? Babanız da Arder'e matematiği tavsiye ediyordu.
Biliyordum.
Önce bunu eğlence olarak kabul ettik, vakit geçirmek için. Ama birkaç ay sonra dünya ile bütün ilişkimizi yitirince, yıldızlara kıyasla boşlukta asılı gibi hareketsiz kalınca... bilirsiniz... Pierre adında birinin sigarasından derin nefesler çekip Lucy geldi mi diye beklemesini, Lucy gelince sessizce uzun merdivenlerini çıkarmasını okumak insana sıkıcı gelmeye başlar. Bunun üzerine bize bir gülme aldı, hepsini attık, bir daha dokunmadık.
Yalnız matematikçiler mi kaldı yani?
Hayır, hemen değil. Ben önce yabancı diller öğrenmeye başlamıştım. Bir şeye yaramayacağını bile bile... Hiç bırakmadım bunu, çünkü döndüğümde hepsi eskimiş diller olacaktı. Ama Gimma, özellikle de Turber, beni fiziğe itiyordu. Bu her zaman işe yarayabilirdi. Bunun üzerine Arder ve Olaf'la birlikte kolları sıvadık. Bilgin olmayan yalnız üçümüzdük.
Ama diplomalıydınız.
Evet, bir istihbarat kuramı, bir kozmoloji, bir de nükleer fizik mühendisliği diplomalarım var. Ama hepsi kuramsal olmaktan çok pratikte işe yarıyordu. Bir mühendisin matematikten ne denli anladığını siz bilirsiniz. Gelsin o zaman fizik. Ama ben yalnız bana yarayacak bir şey istiyordum ve yalnız salt matematik olabilirdi bu. Hiçbir zamanda matematiğe yeteneğim olmamıştı. Hatta hiç yoktu. Ancak ben çok inatçıydım.
Evet, dedi çok alçak sesle. Oraya gitmek için inatçı olmak gerekirdi.
Özellikle kendini kabul ettirmek için, diye ekledim. Ve niçin matematik biliyor musunuz? Yalnız orada bunu anlayabildim. Çünkü matematik her şeyin üstündedir. Abel ve Kronecker'in çalışmaları bugün de 400 yıl önceki değerlerini taşıyor. Ve daha taşıyacak da. Hep yeni kollar keşfediliyor. Ancak eskiler hep bir yere götürüyor insanı. Orada sonsuzluk var. Yalnız matematik korkmuyor bundan. Matematiğin kesin olduğunu orada anladım ve de güçlü. Hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.
İlginç, dedi ama sesinde hiçbir ilgi yoktu. Hatta benim dinleyip dinlemediğimden bile emin değildim.
Parkta her yeşil ve kırmızı ışık yükselişinde şen sesler yükseliyordu. Ağaçların altında bizim oturduğumuz yer gölgede kalıyordu. Sustum. Ama dayanılmaz bir sessizlikti bu. Bu benim için bir tür kendi kendini koruma yöntemi dedim. Büyük sayılar kuramı. Buna ayırdığım zamanın ne kadar çok olduğunu düşünüyorum da.
Sandığınız kadar yararsız değil diye mırıldandı.
Demek dinliyordu beni. Igalla'nın çalışmalarını işitmediniz mi?
Hayır, nedir o?
Devamsız anti alan kuramı.
Anti alan konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Nedir bu?
Geriye dönüşümlü hiçlik. Bütün parastatik buna dayalı.
Ben bu deyimleri bile bilmiyorum.
Elbette. Çünkü 60 yıldır kullanılıyor bunlar. Ayrıca gravitoloji dalının başlangıcı sayılırlar.
Benim galiba daha çok fırın ekmek yemem gerekiyor. Sanırım gravitoloji de yer çekimi kuramı değil mi?
Bunun da ötesinde. Bunu ancak matematikçe açıklamak mümkün. Appione ve Froome'u çalıştınız mı?
Evet.
Öyleyse hiçbir güçlükle karşılaşmazsınız. Bunlar en boyutlarında dejenere hale gelmiş bir metagenler topluluğudur.
Nasıl olur? Scriabin varyantlardan başka metagenler olmadığını ispatlamamış mıydı?
Aslında çok güzel bir gösteriydi o ama sürekli değil, anlıyor musun?
İmkansız. O zaman ortaya o kadar geniş imkanlar çıkar ki.
Öyle dedi kuru bir sesle. Mia Nikolsky'nin bir eserini hatırlıyorum diye söze başladım. Oh, bunun pek belirsiz bir ilgisi var, ancak aynı yöndeki araştırmalardan oluşması.
O zamandan beri yapılanları çalışmam için ne kadar zaman gerek diye sordum.
Ne işinize yarayacak bu?
Ne yanıt vereceğimi bulamadım.
Artık uçmayacak mısınız?
Hayır dedim, artık çok yaşlıyım. Bu tür hızlara dayanamam. Hem sonra artık uçmak da istemiyorum.
Bu sözlerden sonra hepten sustuk. Heyecanla matematikten bahsetmenin yarattığı canlılık kayboluvermişti. Matematikten başka birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Birden matematiği anlatırken duyduğum heyecanın ve yolculuk sırasında matematiğe düşmemin yapmacık olduğu hissine kapılıverdim. Zavallı beynimi son 10 yılda boşuna yormuştum galiba. Ancak onun yaşına gelince bunlarla ilgilenmeliydim. Şimdi geleceğe bakmak lazımdı.
''Kalkmama yardım edin.'' diye mırıldandı.
Sokağa çıkıp glider'a kadar onunla yürüdüm. Çok yavaş ilerledik. Çitlerin arasındaki daha aydınlık yerde insanlar bakışlarıyla bize eşlik ediyorlardı. Arabaya binmeden önce dönüp bana tekrar görüşelim demek istedi. Ama ne o ne ben uygun sözcükleri bulabildik. Başını sallayıp arabaya bindi. Sessiz ve kara araç yola düzüldü. O uzaklaşıp giderken ben kollarım yanımda gözden kayboluncaya kadar diğer gliderların arasında kala kaldım. Ancak ondan sonra ellerimi cebime sokup burnumun doğrultusunda yürüdüm. İkimizden hangisinin doğru bir seçim yaptığını bilmeden.
Şehirde ben giderken var olan tek bir taşın kalmadığını bilmek aslında daha iyiydi. Başka bir gezegende başka insanlar arasında yaşıyor gibiydim. Öbür dünya artık yoktu ve bu benim ayak bastığım yeni bir dünyaydı. Nereye gittiğimi bile düşünmeden öylece yürüyordum. Çevremde gürültücü bir kalabalık vardı. Sonra birden uyanmışım gibi duruverdim. Çevremde anlatılması imkansız bir kargaşa vardı. Bağırışmalar, aykırmalar, havai fişeklerin patlamalarından oluşan bir gürültü karışımı. Müzik sesleri ve fişeklerin renk renk aydınlığı da bunlara karışıyordu. Çevremdeki kalabalıkta benim gibi tek başına olan kimse yoktu. Daha çok çiftler, kızlar ve oğlanlar, kadınlar ve erkekler, hepsi kuyruk olmuşlar, garip bir biçimde insan suratına benzeyen bir pavyona girmeyi bekliyorlardı. Hepsi ikişer ikişer dizilmişti, bir ben tektim. Sıram gelince önümden giren 6 kişiden sonra içeri girip girmemekte tereddüt ettim. Son anda sorunum kara saçlı bir genç adamla çıka gelen kadın tarafından halledildi. Çok garip giyimliydi ikisi de. Kadın elime sarıldı ve merasimsiz bir edayla beni ardından içeri çekti. Her yer birden kapkaranlık oluverdi. Yabancı kadının güçlü ve sıcak elini hissediyordum. Zemin ayaklarımızın altında hareket halindeydi. Derken aydınlık arttı. Kendimizi çok geniş bir mağaranın içinde bulduk. Çatlak granit sütunlar arasındaki basamakları aşmamız için birkaç adım daha atmamız gerekti. Yabancı kadın elimi bırakmıştı. Mağaranın dar dehlizlerinde ilerlemek için eğile eğile ilerledik.
Bir sürpriz beklediğim halde hayretimin yine de sınırı yoktu. Bir nehrin kenarında çok geniş bir kumsalda kavurucu bir tropikal güneşin ışınları altında buluverdik kendimizi. Bizden bir hayli uzaktaki karşı kıyı çok gür bir ormanla kaplıydı. Nehrin üzerinde sakin sularda kanolar, daha doğrusu kütükler içine oyulmuş yerli kayıkları duruyordu. Bedenleri beyaz dövmeli, iri yarı zenciler, kasları yağdan pırıl pırıl ayinde dua eder pozlarında teknelerin gövdelerine dayanarak poz vermişlerdi. Onların ardında da nehrin kahverengi yeşil suları sakin akıyordu. Yedimiz birlikte nehrin sarp kıyısına doğru indik. İlk dördü bir yerli kayığına yerleşti. Yerliler görünür bir çabayla küreklere asıldılar ve dengesi bozuk tekneyi öyle bir ittiler ki o da yerinde dönmeye başladı. Ben biraz geride kaldım. Yanımda beni içeri girmeye ve bu geziye zorlayan çift kalmıştı yalnız. Derken 10 metrelik bir başka tekne yanaştı. Zenci kürekçiler bize doğru seslenerek ustaca kıyıya yanaştılar. Akıntıyla didişerek sokuldular yanımıza. Çürük ve yanık kokan taş tozlarını kaldırarak yerli kayığının içine atladık. Kaplan postu gibi garip giysisi içindeki delikanlı kız arkadaşının oturmasına yardım etti. Ben daha karşılarındaki yerime geçip oturmadan tekne hareket etmişti bile. Daha biraz önce kendimi dev bir parkın ortasında bulmanın üzerinden çok geçmeden, şimdi artık hiçbir şeyden emin olmamaya başlamıştım. Yerli kayığının sivri burnunda ayakta duran heybetli zenci, birkaç saniyede bir vahşi çığlıklar atıyor, iki sıra çıplak sırt bu çığlıkla eğiliyor, kürekler suyla temas edip tekneyi kumsaldan uzaklaştırıyordu. Birkaç kürek darbesiyle nehrin orta yerine ulaşmıştık. 9. ayrımın sonu. Sayfa 98.